Nahum 3. bölüm 4. ayette her şey o alımlı, büyücü fahişenin sınırsız ahlaksızlığından oldu. Fahişeliğiyle ulusları, büyüleriyle halkları kendine tutsak etti der. Nahum peygamber burada bütün bunlar o büyücü fahişenin sınırsız ahlaksızlığından oldu demektedir. Diğer bir deyişle Ninova kenti burada bir fahişeye benzetilmektedir. Çevresindeki bütün uluslar bu fahişeye göz kırpıyordu. Tüm ulusları peşinden sürüklemek için Tanrı Ninova'yı sevimli fahişe olarak adlandırmaktadır. Fahişelikleriyle ulusları, büyüleriyle de halkları kendine tutsak ediyor diyor. Büyü ya da efsun sözcüğü bu ayette iki kez kullanılmaktadır. Antik dönemlerde yaşayan bu insanların ahlaksızlıklarının anlamsız olduğunu düşünmemeliyiz. Elçi Paulus 1. Korintliler 8. bölüm 4. ayette put dünyada gerçekte var olmayan bir şeydir der. Eğer put diye bilinen bir şey varsa bunun gerisinde kesinlikle bilgisizlik, cehalet ve şeytan bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu konuya bugün ayrıntılarıyla değinmeyeceğim ama bugün fal ve büyü dünyasında olup bitenlerden haberiniz yoksa o zaman gerçekten önemli bir alanda kendinizi bilgisiz bırakmış olmaktasınız. Fal ve büyü gibi şeyler sanıldığı kadar öyle kahve falı gibi sıradan şeylerden çok daha etkili ve güçlü bir olgudur günümüzde. Büyü ve fal girişimlerine bugün üniversite öğrencileri arasında yaygın bir şekilde rastlamak mümkündür. Medyayı izlediğinizde politikacıların, sanatçıların ve ünlü iş adamlarının dahi birer medyumunun olduğunu ve gelecek konularında sık sık bunlara danıştıklarını hayretler içerisinde görüyoruz. İnsanlar bugün yıldız fallarından, çeşit çeşit büyü ve tılsımlardan medet ummaktadır. Ülke, kıta ve dil gözetmeksizin bu öylesine yaygın bir şekilde uygulanan bir gerçektir ki böyle şeylerin var olmadığı iddia edilemez. Bunların gerçek olmadıklarını kanıtlayamayız. Evet, büyü, fal, tılsım, efsun gibi olaylar var ve insanlar bugünkü bilim çağında yaşamalarına ve hemen hemen bütün bilgiye sahip olmalarına rağmen bu tür bilgisizce, cahilce, boş safsatalara, boş inançlara geri dönmektedir. İşte o günlerde Ninova kenti de buna benzer bir dönüşte bulunmuştu. Bunun üzerine Tanrı bu kenti yargılamakla yanlış bir şey yapmadığını, her şeyin kendi adaleti çerçevesinde gerçekleştiğini söylemekteydi. Çünkü Ninova halkı gerçek ve yaşayan Tanrı'yı bırakmış, fahişeliğe ve büyücülüğe geri dönmüştü. Bunlar ağır günahlardır. İnsanın bir an önce bunlardan kurtulması gerekir. Tanrı sözünü kuvvetle vaaz eden, aynı zamanda kutsal ruhun armağanlarının bugün için geçerli olduğuna inanıp dillerle konuşan Pentekost kiliselerine bağlı bir vaizi iyi tanırım. Kendisi oldukça iyi bir adamdır. Son görüştüğümüzde bana şöyle dedi. Dillerle konuşma konusunda çok dikkat edilmesi gerekmektedir çünkü bazı durumlarda bu çok tehlikeli olabilmektedir. Sadece kendi kiliselerimizde dillerle konuşulmuyor ama çeşitli şeytani gruplara üye olan kimseler de dillerle konuşmaktadır. Bu nedenle biz kendi kilisemizde bu konuda çok dikkatli ve tedbirli adımlar atmaktayız. Bu vaiz ruhsal açıdan çok anlayışlı bir adamdır ve dillerle konuşma konusunda dikkatli ve tedbirli bir görüş içerisindedir ve ben bu arkadaşıma katılmaktayım. Evet sevgili arkadaşım, bugün size kısa bir uyarıda bulunmayı isterim. Bir şeyin üzerinde ruhsaldır etkisinin var olması o şeyin kutsal yazılara uygun olduğu anlamına gelmez. Bu şeyin kutsal yazılara uygun olup olmadığını anlamak için çok iyi araştırmanız ve incelemeniz gerekir. Bir şey doğaüstü olup da kutsal yazılara uygun değilse o şey Tanrı'dan değildir. Tanrı'dan başka doğaüstü konularla ilgilenen bir ikinci şahıs daha vardır ki o da şeytandır. Şeytan mümkün olduğu kadar her alanda Tanrı'yı taklit eder ve insanları tanrısal gerçeklerden uzak tutmaya da çalışır. Tanrı burada bize Ninova'yı yargılayışının nedenini açıklamaktadır. Kenti haklı ve adaletine uygun bir şekilde yargıladığını gösterir. Ve işte şimdi de onun şu çarpıcı sözlerini Nahum 3. bölüm 5. ayette okuyacağız. Her şeye egemen Rab diyor ki, sana karşıyım ey Ninova, savuracağım eteklerini yüzüne. Uluslara çıplaklığını, halklara ayıp yerlerini göstereceğim. Ne diyor Tanrı? İşte ben sana karşıyım. Kutsal kitap yorumcularının bazıları burada sözü edilen Gog ve Magog'un bugünkü Rusya olduğunu düşünmektedir. Ben de yaptığım çalışmalar sonucunda ve de özellikle bazı nedenlerden dolayı Gog ve Magog'un Rusya olduğunu düşünebilirim. Ama yine de bu konuda dikkatli olunması gerekmektedir. Hezekiel 38 ve 39. bölümlerde Gog sana karşıyım. Seni geldiğin yoldan geri çevireceğim. Çenelerine çengel takacağım. Seni ve tüm ordunu, atları, tam donanmış atları, küçük büyük kalkanlı, hepsi kılıç kullanan büyük kalabalığı dışarıya sürükleyeceğim demektedir. Bu Rusya olabilir ve Rusya Hezekiel peygamberin günlerinde henüz ortada bile yoktu. Ama buna rağmen Tanrı da ta o günlerde Gog ben sana karşıyım demiştir. Tanrı'nın bunu niçin söylediğini bugün daha iyi anlayabiliriz. Çünkü Rusya yönetimi Tanrı tanımaz, ateist bir felsefeye dayanırdı ve ateistliği dünyanın her yanına yaydı. Sonradan kendisi de yıkıldı ama bıraktığı izler büyüktür. Nice insanın Tanrı'dan uzak yaşamasına neden oldular. Asurlular sadece Tanrı tanımaz olduklarından değil ama aynı zamanda çok tanrılı olduklarından dolayı Tanrı'nın kendilerine ben sana karşıyım dediği bir ulustu. Asurlular kendini putperestliğe kaptırmıştı. Putun gerisinde şeytana tapıcılık ve büyücülükte bulunmaktadır. Büyücülük bugün de birçok kişi için gerçektir. İnsanlar nerede olurlarsa olsunlar büyücülük, falcılık, ruhçuluk ve benzeri konulara büyük ilgi duyuyorlar. Özellikle de devlet büyükleri ve yöneticiler, siyasiler, ünlü iş adamı ve sanatçılar geleceklerini öğrenebilmek umuduyla büyücülere, cincilere ve medyumlara danışanların başında geliyor. Evet, insanlar geleceği öğrenmek istiyorlar ama büyük çapta büyücülük işine bulaşmış Asur ulusuna Ninova kentine Tanrı ben sana karşıyım diyordu. Ve senin eteklerini yüze kaldıracağım. Diğer bir deyişle eteklerini yüzünden kaldıracağım diyordu Tanrı burada. Çıplaklığın ve seksin çok yaygın bir şekilde uygulandığı bir çağda yaşıyoruz. İnsanlar televizyonlarda, orada burada dillerini, çenelerini sarkıtarak çok günah ve çok pis düşünceler akla getiren bir şeyi sanat diye takdim etmeye çalışıyor. Bugün toplumda çok sayıda kadın ve erkeğin erotizm işine bulaştığını görmekteyiz. Asur toplumu ruhsal ve ahlaki konularda çok aşağıya batmışlardıysa da bugünkü batı toplumlarının battığı kadar batmamıştı. En azından insan vücudunu orada burada açık açık sergilemiyorlardı. O dönemlerde dahi bir kadının vücudunu açıkça sergilemesi büyük bir ayıp sayılırdı. Tanrı burada Ninova'ya senin eteklerini yüzüne kaldıracağım. Sen fahişelik yapmaktasın ve ben senin ne mal olduğunu cümle alem görsün diye çırılçıplak soyacağım ve herkesin önünde rezil rüsva olacaksın diyerek Ninova'yı ne gibi bir utanca sokacağını söylüyordu. Gerçekten Asurlular için bundan daha büyük bir utanç olamazdı. Ve milletlere senin çıplaklığını ve ülkelere ayıbını göstereceğim diyor Tanrı. Tanrı Asur'u bu şekilde cezalandıracağını söylüyordu. Asur tarih sahnesinden silinip gitti ve zenginliği ve gücüyle dillere destan olmuş, büyük bir uygarlık kurmuş olan Asur İmparatorluğu bir daha hiç ayağa kalkmamak üzere yok oldu. Tanrı onlara öyle yapacağını söyledi ve ne söylediyse söylediğini aynen yerine getirdi. Nahum 3. bölüm 6. ayette seni pislikle sıvayıp rezil edeceğim. Dehşetle seyredecek herkes seni der. Tanrı Nahum peygamber aracılığıyla Ninova'ya seni aşağıya indireceğim. Ben sana karşıyım. Senin ne olduğunu görsünler diye seni bütün dünyanın önünde çırılçıplak soyacağım diyordu. Asur kültürünü gün ışığına çıkartmak için yapılan kazılarda elde edilen buluntular şimdiye kadar söylediklerimizin hepsini doğrulamaktadır. Sizin de gördüğünüz gibi Nahum kitabı daha Ninova yıkılmadan en az 50 yıl önce yazılmış olan çarpıcı bir peygamberlik kitabıdır. Tanrı'nın gelecekte olacakları görüp peygamberler aracılığıyla önceden bildirmesi ve zamanı gelince de söylediklerinin aynen gerçekleşmesi kutsal kitabın doğruluğunu, sağlamlığını ve geçerliliğini açıkça kanıtlamaktadır. Burada yapılan açıklamaların hiçbirini hafife alıp geçiştirmek istemem. Çünkü burada yapılan tanımlamalar günümüzü olduğu gibi göstermekte ve bugün yaşayan bizleri de çok yakından ilgilendirmektedir. Nahum kitabı Tanrı'nın dünya uluslarıyla olan ilişkilerine yön veren metotlarını açıklar. Onun uyguladığı metotları değiştirmiş olabileceğini zannetmiyorum. Nitekim eğer o bu metotları değiştirmemiş ise o zaman açıkça söyleyeyim başımız büyük derde girecektir. Bu nedenle her birimizin bağlı bulunduğu ulus için dua etmesi gerekir. Tanrı Ninova kentini burada bir fahişeye benzeterek ona sen fahişelik yapıyorsun ve ben senin ne olduğunu cümle alem görsün diye çırılçıplak soyacağım ve herkesin önünde rezil rüsva olacaksın diyor. Sana bakıp bütün uluslar senden ibret alacaklar. İşte Büyük Asur İmparatorluğu'nun sonu böyle olacaktı. Nahum 3. bölüm 7. ayette. Seni kim görse kaçacak. Harabeye döndü Ninova diyecekler. Kim dövünecek onun için? Nereden bulalım onu avutacak birilerini diyor. Diğer bir deyişle Tanrı şöyle diyor. Ninova kenti için dövünecek, ağlayacak, yas tutacak insanları nereden bulalım? Ninova için dövünecek, ağlayacak, yas tutacak kimse yok ve de olmayacak. Bu Ninova için oldukça üzücü, hüzün verici bir durumdu. Yaşadığım şehirde bulunan cenaze firmalarının yöneticilerinden bazılarıyla uzun yıllardan beri dostluk kurmuş olmam nedeniyle zaman zaman bazı cenaze törenlerine de konuşmacı olarak katılmam aracılığıyla onlarla görüşürüm. Cenaze törenleri genellikle hüzünlü ve acıklı olur. Katıldığım en hüzünlü cenaze törenlerinden bir tanesi yaşlı bir adamın cenazesiydi. Hasta karısına şifa bulmak amacıyla köyünü, yurdunu bırakmış, bu büyük kente yerleşmişti. Kendisi bir Mesih inanlısıydı. Hasta karısı çok zaman geçmeden öldü. Karısının ölümünden sonra kendisi de yatağa düşen bu zavallı adamı hiç kimse arayıp sormamıştı. Öldüğü zaman bile onu tanıyan kişiler pek fazla etrafta yoktu. Adamcağız herkes tarafından terk edilmiş ve unutulmuştu. Cenaze törenini gerçekleştirmek amacıyla mezarlığa gittiğimde orada kimse yoktu. Cenazeye hiç kimse gelmemişti. Bu benim için gerçekten üzücü bir durumdu. Cenaze firmasının yöneticisini çok iyi tanıdığımdan hemen yanına gittim ve ona "Bütün işçilerini ve adamlarını topla mezarlığa gel. Hep beraber cenaze törenine katılacağız." dedim. Toplayabildiği ne kadar adam varsa hepsini getirdi. 15-20 kişi kadar vardık. Orada Mesih inanlısının gerçek umudu konusunda İncil'den bir bölüm paylaştım. İsa bizim günahlarımız için öldü ve bizim aklanabilmemiz için ölümden dirildi diye vaat edebilmek benim için çok değerliydi. Ama öte yandan cenazesine hiçbir yakın dostunun katılmadığı bir törende olmak da gerçekten üzücüydü. Tanrı da bu ayette Ninova'nın cenaze törenine kimsenin katılmayacağını, onun için hiç kimsenin ağlamayacağını söylüyordu. Nuh'un peygamber o günde bugün dünyanın sevinçten bayram edeceğini söylüyordu ve aynen öyle yaptılar. Tanrı bu sözleri Nuh'un aracılığıyla söylediği zaman Tanrı'ya inanan ve bu sözleri imanla kabul edenlerin dışında Nahum'un bu sözlerine inanan çıkmamıştı. Ama işte tarihe baktığımızda Tanrı'nın Nahum aracılığıyla söylediği her sözün teker teker gerçekleşmiş olduğunu da görüyoruz. Nahum 3. bölüm 8. ayette "Sen Noamon'dan daha mı üstünsün? O kent ki kanallar arasındaydı, suyla çevrelenmişti. Kalesi Nil ırmağı, surları ise sularda." diyor. Tanrı burada Nova'ya "sen Noamon kentinden daha mı iyisin?" diye sormaktadır. Burada adı geçen Noamon kenti yukarı Mısır'ın büyük başkenti olan Tebeş kentidir. Nahum kitabının da aralarında bulunduğu küçük peygamberler üzerinde yazılmış olan en mükemmel kitaplar bence Dr. Feinberg'in kitaplarıdır. Feinberg'in Yunus, Mika ve Nahum peygamber adlı kitabında Noamon kentiyle ilgili şu açıklamayı size aktarmak istiyorum. Bu kent 18. ile 20. hanedan firavunlarının başkentiydi ve Romalılarla Yunanların hayran kaldıkları yapı sanatlarıyla haklı olarak çok övünmekteydiler. Yunanlar buraya Diaspolis diyorlardı çünkü Tanrı Jüpiter'in Mısır'daki uyarlamasına orada tapınılmaktaydı. Kent Nil Nehri yatağının karşılıklı iki tarafına kuruluydu. Doğu tarafında Karnak ve Luxor'da ünlü tapınaklar yer almaktaydı. Ünlü Yunan şairi Homer kentten yüz kapısı olan bir kent olarak söz eder. Kentin kurulduğu alan bir uçtan diğer uca kadar 50 kilometrelik bir alanı kaplamaktaydı. Mısırların baş tanrısı olan Amon, Mısır süslemelerinde vücudu insan, başı koç görünümünde olan bir figürle resimlenmiştir. Bu tanrısız ve putperest kentin yıkımı kutsal kitapta Yeremya 46. bölüm 25. ayette ve Hezekiel 30. bölüm 14, 15 ve 16. ayette Tanrı peygamberleri tarafından önceden bildirilmişlerdir. Nil Nehri'nin kalkan görevi gördüğü bir yerde bulunan kent asıl olarak Nil Nehri'nin kanalları arasına kurulmuştur. Her yıl taştığı zaman Nil Nehri çevreden bakıldığında bir denizi andırmaktadır. Ninova, Noamun'un başına gelenlere bakıp ders alabilirdi. Sanki kendisi Mısır'ın o gösterişli başkentinden daha mı iyiydi? Tanrı burada Ninova'ya Asur İmparatorluğu Tebeş kentinden ders almalıdır diyordu. Hiç yıkılamaz sanılan o büyük Tebeş kentini yıkanlar tarihte Asur orduları olmuştur. Evet, hiç ele geçirilemez sanılan Tebeş kentini Asurlular ele geçirmiş ve yağmalayıp yerle bir etmişlerdi. Bu görüntüden Asurlular kendilerine ders çıkartmalıydılar. Tanrı Tebeş'i cezalandırmıştı ve şimdi de Ninova kentini haklı olarak cezalandıracağını söylüyordu. Tanrı'nın yönetimi bugün de yeryüzünde insanların yönettikleri yersel hükümetler aracılığıyla devam etmektedir. Sen Noamon'dan, diğer adıyla Tebeş kentinden daha mı iyisin? O şehir ki ırmaklar arasında bulunuyordu. Çoğul olarak kullanılan ırmaklar sözcüğü burada çok sular anlamında kullanılmaktadır. Sel mevsiminde yataklarından taşan Nil Nehri uçsuz bucaksız denize andıran bir görüntü alıyordu. Çevresinde sular vardı, hisarı denizdi ve duvarı denizdendi. Tebeş kenti sel mevsiminde bile kent sular altında kalmayacak bir şekilde kurulmuştu. Tam tersine sular kenti koruyan doğal bir siper görevi görmekteydi. Nahum 3. bölüm 9. ayette Kuş ve Mısır onun sınırsız gücünün kaynağıydı. Put ve Lu da yandaşlarıydı der. Etiyopya ve Mısır Tebeş kentinin müttefikleriydiler. Bir zamanlar Mısır İmparatorluğu'nun başkenti olan Tebeş, çevresinin surlarla çevrili olması, her iki tarafında da büyük çöllerin bulunması ve kuzey ve hem de güney kentlerini destekleyen müttefik kuvvetlerinin var olması nedeniyle ele geçirilemez, asla yenilemez bir kent olduğunu düşünüyordu. Acaba kim onları yenebilirdi? Onları Asurlular yendi. Buna karşılık Asurlular o çağda hiç kimsenin kendilerini yenemeyeceğini düşünüyordu. Bugün de bizler her çeşit saldırıya karşı koyabilecek çeşitli savunma ve saldırı silahlarına sahip olduğumuzu düşünebiliriz. Tanrı'nın zamanı gelince elimizdeki hiçbir silah işe yaramayacaktır. Bugün yapabileceğimiz en iyi savunma silahlarla yapabileceğimiz savunma değil. Bizim için bugün en iyi savunma başımızı öne eğip günahlarımızdan tövbe etmemiz ve yaşayan Tanrı'ya iman yoluyla dönmemizdir. Dünya siyasetine bir bakın. Her yerde herkes kendi çıkarını düşünmektedir. Sadece kendi çıkarları için savaş çıkartmaktan, insanları öldürmekten bir an tereddüt etmezler. İnsanların söyledikleriyle yaptıkları birbirini tutmuyor. Herkes barıştan, insan haklarından söz ediyor ama yine de bu insanlar, ülkeler kendi çıkarları için insan haklarını ihlal ediyor ve barışı geçersiz kılıyorlar. Adam öldürmekle, savaş açmakla barış sağlanmaz. Tam tersine bunlar insan yüreğinde daha çok kine ve nefrete yol açar. Barış insanın kendi yüreğinde başlamalıdır. Bunun başka bir yolu yok. Günahlıyız ve günahlı olduğumuzu kabul edip bundan tövbe etmemiz gerekir. Doktor Vernon McGee şöyle diyor. Başkalarının ve Tanrı'nın önünde suç işlemiş, yolsuzluğa bulaşmış insanlar yaptıklarının hesabını er geç adalete ve Tanrı'ya verecektir. Tanrı'nın belirlediği temel yaşam kurallarını bugün yaptığımız gibi hiçe saymaya devam edersek, Tanrı bizi bu çağda bereketlemez ve gelecekte de bereketlemeyecektir. Nahum 3. bölüm 10. ayette, öyleyken tutsak düştü, halkı sürüldü, yavruları köşe başlarında paramparça edildi. Soyluları için kurağa çekildi, zincire vuruldu ileri gelenleri diyor. Asurlular Tebeş kentine bu şeyleri yaptılar. Şimdi ise aynı şeyler bu kez kendi başlarına geliyordu. Kutsal kitabın söylediği gibi, Galatyalılar 6. bölüm 7. ayet, kimse aldanmasın, Tanrı ile alay edilmez çünkü insan ne ekerse onu biçer. Nahum 3. bölüm 11. ayette, acıyla kendinden geçeceksin ey Ninova, düşmanlarından korunacak yer arayacaksın diyor. Asurlular sarhoş olup güçlerini toplamaya çalışacaklar ama bu hiçbir işe yaramayacaktı. Nahum 3. bölüm 12. ayette, senin kalelerin incir ağacının ilk olgunlaşan meyvesi gibidir. Bir silkeleyişte yiyenin ağzına düşecekler diyor. Evimin arka bahçesinde bir iki tane incir ağacı var. İncirler olgunlaştığı zaman bunları toplamak için fazla bir şey yapmanız gerekmez. İncir ağacına dokunup azıcık salladığınızda bütün olgunlaşmış incirler yere düşer. Nahum peygamber de Nineva kentine burada aynı şeyleri söyler. Senin bütün kalelerin, bütün savunman aynen böyle. Düşman gelir gelmez bütün kalelerini hemen yerle bir edecek. Nahum 3. bölüm 13. ayette askerlerine bak. Kadın gibi hepsi. Kapıların ardına kadar düşmana açık. Ateş yiyip bitirmiş kapı sürgülerini der. Bence burada belirtilmek istenen düşünce Asurlu erkeklerin kadınlar gibi davranmakta olduğudur. Ya da bu devletin yetki mercilerinde kadınların var olduğu anlamına da gelebilir. Ben Tanrı'nın bugün gördüğümüz gibi kadınların feminist hareketlerini desteklediğini düşünmüyorum. Ben hala kadının yerinin evi olduğu düşüncesindeyim, evet. Bugün kilisenin kadınları, kilise içerisindeki birçok ruhsal görevde kullanılmasının büyük bir yanlış olduğunu üzülerek söylemek isterim. Bir kadının ilk yeri kilisenin pazar okulunda öğretmenlik yapmak değildir. Kadın kendi ailesiyle ilgilenmeli, çocuklarını yetiştirmelidir. Onun yeri orası. Evet, bu size biraz fazla sert gelebilir ama bu benim düşüncem. Kadın kendi ailesiyle ilgilenmeli ve çocuklarını yetiştirmelidir. Kadınlara ait oldukları yerden alınarak kiliseye ya da dışarıdaki birçok yerde çalışmaya itiliyor. Eğer kadının kocası ölmemiş ya da çalışamayacak kadar özürlü değilse kadının gidip dışarıda çalışmasını ben doğru görmüyorum. Kadın ancak bu durumda mecburiyet karşısında çocuklarını büyütmek ve geçimini sağlamak için çalışmalıdır. Bu sözleri söylerken bazılarının bu düşüncelerime karşı çıkacağını da çok iyi biliyorum. Ama yine de söylemek istiyorum. Çünkü toplumumuzun yozlaşmasının ve bazı değerlerini kaybetmesinin bir nedeni olarak ben kadınların çalışmasını görüyorum. Özellikle Kilise hizmetlerinde kadınların kullanılmasında çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Nahum 3. bölüm 14. ayet. Kuşatma vakti için su biriktir kendine. Savunmanı güçlendir. Tuğla yapmak için kili çiğne. Kalıpları hazırla diyor. Asurlular son dakikada kalelerini güçlendirebilmek amacıyla tuğla yapacaklardı. Çektikleri suları kaynatacaklar ve surlardan aşağıya düşman askerinin üzerine dökeceklerdi. Kaynar suyu yiyen askerler de en azından bir süre için geriye çekilmek zorunda kalacaktı. Nahum 3. bölüm 15. ayette orada ateş seni yiyip bitirecek, kılıç seni kesip biçecek, genç çekirgelerin yiyip bitirdiği ekin gibi yok olacaksın, genç çekirgeler gibi çoğalmalısın der. Asurlular kendilerini ve savunmalarını güçlendirebilmek amacıyla son dakikada bazı yollara başvuracaklar ama yaptıkları hiçbir şey kendilerine yarar getirmeyecekti. Nahum 3. bölüm 16. ayette tüccarlarının sayısı gökteki yıldızlardan çok ama düşmanların genç çekirgeler gibi ülkeyi talan edip gidecekler der. Asurluların yıllık kazancı yıldan yıla artıyordu. Ülkenin her yerinde ticaretle uğraşan büyük tüccarlar ve iş adamları vardı ama işte şimdi bütün bunların hepsi artık son bulacaktı. Nahum 3. bölüm 17. ayette koruyucuların da görevlilerin serin günlerde duvarlara konan çekirgeler gibidir. Güneş doğunca uçup kayıplara karışan çekirge sürüsü gibi der. Zamanı gelince ülkenin önde gelenleri kaçmaya çalışacaklar ama sadece kısa bir süre için kaçabileceklerdi. Nahum 3. bölüm 18. ayette ey Asur kralı, yöneticilerin öldü. Uyudu sonsuza dek soyluların. Halkın dağlara dağıldı. Onları toplayacak kimse yok der. Asur devletinin yönetici ve liderleri, ileri gelenleri ulusu bir daha yönetemeyecek bir düzeye düşürüleceklerdi. Sevgili dostum, yaptığımız kutsal kitap yorumlarında mümkün olduğu kadar politikaya girmemeye gayret ederim. Bu nedenle kimse benim burada siyaset yaptığımı düşünmemelidir. Dünya ülkeleri her yerde siyasetçilerden bıkıp usanmış durumda. Ünlü yorumcu Dr. Vernon McGee kendi ülkesi olan Amerika siyasetine değinirken şöyle söylüyor. Toplum olarak yozlaşmamızın, değerleri yitirmemizin bir nedeni devlet düzeyinde olsun, parti düzeyinde olsun ya da diğer toplumsal kurumlarda olsun güçlü, karizma sahibi, bilinçli ve ileriyi gören önder ve liderlere sahip olamayışımızdır. Toplumun ve devletin her katmanında güçlü önder ve yöneticilere ihtiyaç var. Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki insanların çoğu gerçekten akılsız. Hangi politikacı daha çok yalan söylerse insanlar o kişiyi seçer duruma geldiler ve yine seçilenlere bir baktığımızda hemen hemen hepsinin paralı ve para babası olduğunu görüyoruz. Parası olmayan ne siyaset yapabiliyor ne de seçilebiliyor diyor. Amerika için Dr. Vernon McGee. Evet değerli dinleyicim. Tanrı Nahum kitabında Nahum peygamber aracılığıyla Asur devletinin yeterince dürüst ve etkin liderlerin ve diğer önemli bazı şeylerin olmayışından dolayı çökeceğini söyler ve aynen de böyle olur. Tanrı Nahum kitabının 3. bölümünde Asur devleti için söylediklerini bugün bir eldiven gibi içinde yaşadığımız ülkelere de uymaktadır. Eldivenlerden birisi Asur'a uyuyordu ve Asur'la ilgili söylenenler tarihte birer birer gerçekleşti. Diğer bir eldiven de dünya ülkelerine uymaktadır. Peki ama dünya ulusları, özellikle gelişmiş Batı dünyası Tanrı'yı ne kadar tanıyor? İsmen Hristiyan olmaktan söz etmiyorum. Tanrı'yı tanımak, Tanrı'yı yaşamak demektir. Tanrı'nın sevgi ve doğruluk ilkelerini bildirmek ve bu ilkeleri, erdemleri yaşamlarında uygulamaktır. Tanrı'yı tanımak bu kapsamda tekrar etmek istiyorum. İnsanlar gerçek anlamda Tanrı'ya ne kadar iman ettikleriyle ölçülür. Kaç kişi ruhsal değerlerden haberdar? O kadar az ki elle sayılacak kadar neredeyse. İsa Mesih'i dünyanın kurtarıcısı, esenlik önderi olarak kabul etmeyen insanları bekleyen felaketler kapıya dayanmış durumdadır. Bu nedenle yangından kaçar gibi kurtuluşa götürmeyen kuru uygulamalardan kurtulup gerçek kurtarıcıya ve gerçek Tanrı'ya geri dönmemiz gerekir. Tanrı'nın Ninova kentine söylediği şu son sözleri dikkatlice dinleyin. Gerçekten de ürpertici. Nahum 3. bölüm 19. ayet. Uğradığın felaketten kurtuluş yok. Yaraların ölümcül. Başına gelenleri duyanlar sevinçle el ovuşturuyorlar. Çünkü dinmeyen vahşetinden kim kaçabildi ki? Asurlular günah işliyorlar, işliyorlar ve işliyorlardı. Günah onlar için artık sıradan bir hale gelmişti. Sevgili dostum, insanlar parmaklarını uzatıp Tanrı'yı haksızlıkla suçlamak istedikleri zaman Tanrı ruhsal bir gerçek olarak kötülüğe izin vermekte ve kötülüğü kaldırmak için hiçbir şey yapmamaktadır. Aslında o bir şey yapıyor, boş durmuyor. Bugün etrafınıza bakın. Dünyada birçok haksızlığın süre geldiğini söyleyebilirsiniz ama Tanrı bütün haksızlık ve adaletsizlikler konusunda bir şey yapmaktadır. Tanrı adil ve doğru olan bir tanrıdır. Tanrı Ninova kentini yıkıp yerle bir ederken dahi sevgi ve adaletle doluydu. Sonuçta Ninova kenti haritadan ve yeryüzünden bütünüyle silinip gitti. Ve Tanrı Ninova kentine ve Asur İmparatorluğuna gelen yargının tüm sorumluluğunu kendi üzerine aldı. Yayınlarımızı dinlerken yorumlarınıza ilişkin soru ve düşüncelerini az sonra vereceğimiz adrese yazabilirsiniz. Sizlere severek yanıt vermeye çalışırım. Hoşça kalın.